Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabını, ailesini, çocuklarını, torunlarını, arkadaşlarını ibadetleri ifa etme noktasında, yerine getirme noktasında nasıl onları terbiye etti, eğitti, o konuya devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam ibadetler noktasında da zorlaştırmayı değil, kolaylaştırmayı ön plana çıkarırdı. Kendisine gelen insanların manevi güçleri, kalbi durumlarına göre onlara ibadeti önerirdi. Çok zor olan kısmı değil de yapabileceği kısmı özellikle söylerdi. Hatta bir bedevi gibi Efendimiz Aleyhisselam'a, yani köylü bir vatandaş diyelim, bir Müslüman geliyor Resul Efendimiz Aleyhisselam'a, iman ediyor. Sonra diyor ki ya Resulallah, ben diyor ne yapacağım? Diyor ki işte günde 5 vakit namaz kılacaksın. Nasıl kılacağım? Diyor ki şöyle şöyle yaparsan yeterli olur. Efendimiz Aleyhisselam ona namazı farzından söylüyor. Uzun uzun şu kadar namaz kılarsın diye değil, farz kısmından sadece ona öğretiyor. Başka ne yapacağım ya Resulallah? Yılda bir ay oruç tutacaksın. Tamam. Sonra ne yapacaksın? İşte eğer malın varsa zekatını vereceksin. Böyle İslam'ın temel esaslarını ona söylüyor. Ama diyor ki ya Resulallah, öyle bir şey söyle ki ben bunu rahat anlayayım ve rahat yapabileyim. Çok da uzun olmasın. Çünkü ben çok uzun olunca onu anlayamam. Efendimiz Aleyhisselam ona güzelce yapabileceği farz ibadetleri söylüyor. O da tamam diyor, anlaştık diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam yanından ayrılırken de diyor ki ya Resulallah, vallahi diyor bana öğrettiğinin ne diyor? Bir tane fazlasını yaparım, ne de bir tane eksik yaparım. Dediğin şekilde, anlaştığım şekilde yaparım. Ve gidiyor. Gidince Resul Efendimiz Aleyhisselam onun arkasından yerde kalan arkadaşlarına, sağ ashabına diyor ki eğer bu kardeşiniz bana verdiği söz gereğince, söz verdiği gibi bunları yapacak olursa vallahi cennete girecektir buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam insanları dine cezbetmek, dinden uzaklaştırmamak için "Eddinu yusrun" buyururlardı. Din kolaylıktan ibarettir. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah sizi Müslüman yaptı, size İslam diye bir din ikram etti. Siz de, size dinde bir zorluk Allah Teala kılmadı. Yani takatınızın fevkinde size bir şey yüklemedi, yüklemiyor. İsteyen, arzu eden herkesin takatı ölçüsünde o İslam'ı, dini yaşayabilir, Allah'ın emrini yerine getirebilir. İstediği takdirde Cenab-ı Hak ona bunun kolaylığını da verir, yardımını da yapar. Zaten takatımızı aşan bir şey olduğu takdirde de ayet-i kerimede ifade olunduğu üzere la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir kulunu takatının, vüs'atının fevkine bir şeyle mükellef tutmaz, sorumlu tutmaz. Ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutar buyuruyor. Çünkü hastası vardır, yaşlısı vardır, çaresiz olanı vardır, imkanı olan olmayan insanlar vardır. İnsanın bin türlü hali olabiliyor. Cenab-ı Hak her kuluna gücü nispetinde ona bir kulluk sorumluluğu yüklüyor. Onu yerine getirdiği takdirde de belki başkasına vermediği sevabı da o kuluna Cenab-ı Hak verecektir. Yine Buhari Rikak 18'de ifade buyurulduğu üzere Resulü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Allah katında en sevimli amel azda olsa devamlı olanıdır. Edvemuha ve inkalle. Soruyorlar. Ya Resulallah, en faziletli amel hangi ameldir? Allah'a en sevimli amel hangisidir? Edvemuha ve inkalle. Azda olsa devamlı olanıdır. Buyuruyor. Yine Efendimiz bu hadis-i şerifin devamında farz olmayan amellerden gücünüz yettiği kadar yapınız. Şimdi farz ibadetler gücümüz yetiyorsa onları tam olarak yerine getirmemiz lazım. Akşam namazı diyelim ki farzı 3 rekat 2 rekat kılamayız. Yatsı namazın farzı 4 rekat 2 rekat kılamayız. Seferi falan değilsek farzları hakkıyla getirmek lazım. Haramlardan kaçınmak lazım. Mesele nafile ibadetlere geldiğimiz zaman burada takat ölçüsünde ve kalbi huzur. Hem efendim bu ibadetlerden zevk almamız lazım, arzu etmemiz lazım, iştiyak duymamız lazım. Hem de gücümüz ne kadar yetiyorsa ona devam etmemiz lazım. Bunun sonu gelmez. Cenab-ı Hak yine Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte siz diyor Allah diyor bu dini kolay bir din olarak göndermiştir diyor. Hiçbiriniz dine galip gelemezsiniz. Yani ne kadar ibadet etseniz Allah'a ibadet ederek Allah'ı bıktırmaz mümkün değil. Cenab-ı Hak kulun ibadetinden bıkmaz. Ne zikrinden, ne namazından, sesinden bıkmaz Cenab-ı Hak. O sonsuz ibadete layık olan bir Allah'tır ama siz bıkarsınız. Dolayısıyla aşırı gitmeyin. Namazınızda, orucunuzda, zikrinizde diye nafile ibadetlerde aşırı gitmeyin. Onlardan kalbi halavet, lezzet aldıkça, alabildikçe ve şevkiniz devam ettiği sürece o ibadetlerden gücünüz yettiği kadar yerine getirin. Efendimiz böyle tavsiye ediyor. Yine bunun yanında Allah Resulü'nün hadislerinden nafile namazlarını insanın istekli ve zinde olduğu anlarda yapılmasının daha uygun olduğunu Efendimiz söylüyor. Zira Allah'a karşı yapılan ibadetlerde tam bir uyanıklık ve şuur hali aranır, olmalıdır. Olursa o ibadet daha faziletli olur, daha feyizli olur. Namaz, bir dua, bir niyaz, bir yakarış, bir huzura varış ve nihayet Allah ile yüz yüze geliş ve onunla kulun konuşmasıdır. Namaz böyle bir ibadettir. Bu yüzden gönül ve kalp uyanıklığı kadar vücudun zindeliği, canlılık ve dirilende namaz kılarken ihtiyaç vardır. Efendimiz Aleyhisselam hatta şöyle buyuruyor. Uykunuz olduğu zaman, mesela teheccüde kalktık veya diyelim ki yine yazın, yatsı namazların biraz geç vakitte olduğu için uykunuz olduğu zaman namazınızı o haliyle kılmayın ve duada etmeyin. Uykunuzu aldıktan sonra ve uyanık bir halde bunları yerine getirin. Çünkü insan bazen namaz kılıyorum der, namazda bir sure okur, sureyi yanlış okur ve Cenab-ı Hak'tan bir şey isteyecek olur, dua edecek olur. Allah'tan sıhhat afiyet dileyeceği yerde Allah'tan bela isteyebilir, kötü bir şey isteyebilir. Çünkü şuuru yerinde değil. Uyanık değil. Yani şuur kapalı. Allah'ım bana ömür ver diyeceği yerde Allah'ım beni öldür diyebilir. Allah'ım bana iyilik vereceğine Allah'ım bana kötülük ver diyebilir. Çünkü şuur yerinde değil. Böyle olmasın diyor Efendimiz Aleyhisselam. Böyle olmasın. Namaz bir duadır. Kulun Allah'a bir niyazıdır, duasıdır, yakarışıdır. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıştır. Kalben Cenab-ı Hak'la bir irtibata geçiştir. Dolayısıyla orada hem insan kalben hem zihnen hem de bedenen ne kadar uyanık, canlı ve diri olursa o kadar namazdan istifade etmiş olur. Allah'a huşu içerisinde ve onu görüyormuş gibi ibadet etmek de yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bize öğretmiş olduğu hususlardan bir tanesidir. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Namaza durduğun zaman dünyaya veda eden bir kimse gibi namaz kıl. Yine Efendimiz Aleyhisselam, kul namaz kılar fakat namazının ancak onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri, altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri veya yarısı kendisi için yazılır. Yani tabii ki Resul Efendimiz Aleyhisselam da namaz kılıyordu. Ebu Bekir Efendimiz de namaz kılıyordu. Sahabe-i kiram da. Biz de namaz kılıyoruz. Zahiren baktığımız zaman kıyamımız aynı, rükûmuz aynı, secdemiz aynı, kıraatimiz de aynı gözüküyor ama içinin doluluğuna baktığımız zaman, fazilete baktığımız zaman acaba bizim namazımızla Efendimiz Aleyhisselam'ın kıldığı namazın yani batini yönü, iç tarafı acaba arada ne kadar fark var? Hani Arapça bir söz vardır ya, Eynez Sera ve Süreyya. Süreyya belki gökteki en uzak yerdeki bir yıldız, Sera ise toprak ayaklarımızın altında. Toprak nerede, Süreyya yıldızı nerede? Dolayısıyla bu ne kadar içini doldurursak zarfın mazrufu da çok önemli. O kadar namazımız daha faziletli olacak ve ondan daha fazla bir güzellik, bir sevap, bir manevi kazanç elde etmiş olacağız. Dikkat etmediğimiz ölçüde de onun faziletinden pek çok şeyi kaybetmiş olacağız. Bir misalle anlatabiliriz. Bakıyoruz. Diyelim ki bu da bal, bu da bal. Bu da petek, bu da petek. İkisi de böyle görüntüsü bal gibi gözüküyor. Ama kaşığı şey yaptığın zaman bakıyoruz ki birisi daha değerli bal, diğerinde efendim ballıktan bir eser yok. İsim bal, görüntü bal ama içine girdiğimiz zaman arada toprakla Süreyya yıldızı arası kadar efendim fark olduğunu görebiliyoruz. İbadetlerde bu şekilde namazımızdaki kıraatimiz, tesbihatımız ve onların da dikkatli bir şekilde okunması da o şekildedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Fahri Kainat Efendimiz veda hacında ümmetine hacın bütün amellerini, biz buna menasikül hac diyoruz, deniliyor, haccın ibadetlerini, tavafını, vakfesini, cemresini, ne gerekiyorsa sayini bizzat tatbik ederek öğretmiştir. Ve detaylarına varıncaya kadar da etrafındaki kendisi beraber yapan, hac yapan ashabına da göstermiştir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi hacda da itidali kurulmayı tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Arefe günü Arafat'tan Müzdelife'ye dönüyordu. Arka tarafta bazı kimselerin bağırıp çağırdığını, devesini dövdüğünü, yani işte gitsin diye vurduğunu ve develerin büyürdüğünü duyunca onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselam. İnsanlar, iyi insanlar, yavaş olun, acelecilik yapmakla sevap kazanılamaz. Yani ibadet yapıyoruz. Haş olur, diğer ibadetlerimiz olabilir. Onu böyle birbirine karıştırarak, acele davranarak, bağırıp çağırarak oradan bir hayır gelmez, sevap da kazanılmaz. Her ibadete hakkını vermeye çalışmak gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orucun talimi hususunda da benzer hassasiyeti gösterdiğini görüyoruz. Oruçlunun kaçınması gereken bazı hal ve davranışlara da dikkat çektiğini görüyoruz. Yani Efendimiz namaz eğitimi verirken ona uygun yönlendirmeler yapıyor. Oruç o şekilde, hac o şekilde, zikir o şekilde, her bir ibadetin nasıl yapılması gerektiğini, ne şekilde yapılırsa daha faziletli olacağını, bunu Efendimiz hem kendi tatbikatıyla, hem güzel örnekleriyle, hem sözleriyle sürekli bu konuları hep işliyor, ashabına öğretiyor, onları eğitiyor, yönlendiriyor ve böyle Allah'a güzel kulluk yapacak güzel insanın yetişmesine vesile oluyor. Şimdi oruç tutuyor insanlar ama sadece oruç yemekten içmekten uzak kalmak değil ki, orucun faziletli olması için kişinin kalbine sahip olması lazım, diline, gözüne, kulağına. Bunlara da ne kadar sahip olursa o kadar oruçtan bir sevap elde etmiş olur, hayırlı bir netice elde etmiş olur, daha fazla onun faydasını görür kul. Efendimiz Aleyhisselam orada da şu uyarıda bulunuyor. Kim diyor yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına, yani oruç tutmasına kıymet vermez. Yani ihtiyacı da yok Cenab-ı Hakk'ın. Değer de vermez, kıymet de vermez. Dolayısıyla ben oruç tutuyorum, işte yemekten içmekten uzak duruyorum, iyi bir şey yapıyorum diye insan düşünebilir. Eğer yalan konuşmayı bırakmazsa, yalan dolan iş yapmayı terk etmezse, gözünü korumazsa, kulağını korumazsa, diğer haramlardan ve mekruhlardan uzak durmazsa, aynı zamanda diline, gözüne, kulağına, kalbine de eline ayağında oruç tutturmazsa, sadece midesini yemekten içmekten korumuş olması onun çok faziletli bir ibadet yaptığını göstermez. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam burada da ne yapıyor? Hep bizi her ibadetimizi hakkını vererek yapmamıza ve onun sevabını en güzel şekilde, en yüksek seviyede elde etmemize, kaybımızın olabildiği kadar az olmasına yönlendirmiş oluyor. Nitekim Cibril Aleyhisselam'ın yani hadisu Cibril, Cibril hadisi diye bilinen, maruf olan hadis-i şerifte burada Resulü Efendimiz Aleyhisselam bir ihsan kıvamından bahsetmektedir. Ve Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a mel ihsanu, yani İslam'ı sorduktan sonra, imanı sorduktan sonra üçüncü olarak mel ihsanu, peki ihsan nedir diye sorunca Efendimiz Aleyhisselam Cebrail'e şu şekilde cevap veriyor. Doğru bir cevap veriyor. En te'budallâhe ke enneke terâhu fe inlem tekün terâhu fe innehu yarâke. Bir kulun veya senin Allah'ı görüyormuş gibi namazını kılman, orucunu tutman, diğer ibadetlerini, kulluklarını yerine getirmendir. Sen Allah'ı görmüyor olsan da Allah mutlaka seni görmektedir. Müslim, iman, bir de geçen bir hadis-i şerif bu. Dolayısıyla ibadetlerimizin de hep bu şekilde ihsan kıvamında olmasını Efendimiz Aleyhisselam bize tavsiye ediyor. Yine onun yolunu göstermiş oluyor. Değerli dinleyenlerimiz, ibadet şuuru açısından sahip olunması gereken bir de şöyle bir anlayış vardır ve bu da unutulmamalıdır. Bir insan ne kadar iyilik ve ibadet yaparsa yapsın, sadece bunlarla kurtuluşunu temin edemez. Ameller kurtuluşun bedeli değil, Rabbin lütuflarının şükranesidir. Verdiği nimetlerin karşılığında gücümüz yettiği kadar bir şükür vazifemizdir bu. Amele muvaffak kılan da, onları kabul eden de yine Yüce Rabbimizdir. O halde yapılacak iş Allah'ın lütfu keremine sığınarak mutedil ve müstakim bir çizgide dini yaşamaya çalışmaktır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam yine bu hususta şöyle buyuruyorlar. İşlerinizde orta yolu tutunuz. Dost doğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Yani illa çok şey yapacağım, işte fazla yapacağım, böyle birbirine karıştırarak her şeyi acele ederek insan çok bir şey yapmış sayılmaz, çok da sevap elde edemez. Resulullah Efendimiz hep orta yolu tavsiye ediyor. İtidali tavsiye ediyor, doğruluğu tavsiye ediyor. Ve yine tabii ki ibadetlerine devam edeceğiz ama hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez buyuruyor. Amellerimize de güvenmeyeceğiz. Hakikaten Efendimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiram, Allah dostları o kadar güzel ameller yapmaya çalışmakla beraber, gayret göstermekle beraber hiçbir zaman ben şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, inşallah bunu benim kurtuluşuma vesile olur, kurtulurum diye düşünmemişlerdir. Ki doğrusu da budur. Çünkü Resulü Efendimiz bunu bize öğretiyor. Yani amelimizde kurtulmamız mümkün değil. Hiç kimse kurtulamaz. Ashab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, sizin durumunuzda aynı mı? Siz de mi kurtulamazsınız? Yoksa sizi istisna mısınız? Sizin amelleriniz bizimkinden farklı mı? Diye sordular. Efendimiz Aleyhisselam verdiği cevap anne şöyle. Evet, ben de sizin gibiyim. Ben de amelimle kurtulamam. Ancak Allah rahmet ve keremiyle beni bağışlarsa o zaman kurtulurum. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam böyle olunca bizim halimiz tabii haydi haydi böyle olacak. Biz gücümüz yettiği kadar amel yapacağız, ibadet yapacağız ama onlara hiçbir zaman güvenmeyeceğiz. En güzelini yapmaya çalışacağız ama hiçbir şey yapmamış gibi davranacağız. Daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Allah'ın rahmetine ve keremine kendi amelimizin daha fazla güveneceğiz. Çünkü ancak biz Allah'ın rahmetiyle cennete girebiliriz. Yine hadis-i şerifte siz diyor Allah'ın rahmetiyle cennete girersiniz ve cennetteki nimetler sizin amellerinize göre, cennetteki dereceler sizin amellerinize göre taksim edilir buyuruluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, netice itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatına bakıp emir ve tavsiyelerine kulak verdiğimizde görürüz ki ibadet eğitimi öncelikle ebeveynin sorumluluğunda ve küçük yaşlarda başlamaktadır. Yani şimdiye kadar ibadet eğitimle alakalı Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri, uygulamaları, tavsiyeleri, yönlendirmeleri, verdiğimiz örnekler, Resul Efendimiz'in mübarek sözlerini aktardığımız malumatlar, bilgiler bize şunları gösteriyor. Yani hülas etmek gerekirse, ibadet eğitimi öncelikle ebeveynin, anne babanın sorumluluğunda ve küçük yaşlarda başlamalıdır, başlamaktadır. Çocuklar ekseriyetle büyüklerinin tavır ve hareketlerinden etkilendiklerine göre, büyüklerin sözlü tavsiyeleri yanında bu yetmez. Yaşayarak örnek olmaları eğitimin en önemli boyutunu oluşturmaktadır. Yani hal ile irşat, temsil ederek irşat etme, eğitme, göstererek bir onu örf adet görerek haline getirmek suretiyle evlerimizde hem ikramlarımız, hem infaklarımız, hem namazımız, hem misafirimiz, gelenimiz, gidenimiz, sabahımız, akşamımız, teheccüdümüz, sohbetimiz, Kur'an tilavetimiz, diğer bütün yönleriyle İslami bir hayatın devam etmesi, yaşanması noktasında böyle sadece şunu yapın, bunu yapın diye oturduğu yerden ahkam kesen olmak değil, bil fiil o güzellikleri gerçekleştirmek, ihya etmek ve bunu yavrularımıza küçükten itibaren göstermek, onların ruhuna bizzat yaşatarak ve göstererek onların ruhuna bunları yerleştirmek. Bunu gösteriyor Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamaları. Çünkü insanlar daha ziyade müşahede ettikleri şahsiyetlerden etkilenirler. Ayrıca genel olarak ibadet eğitiminde sevdirme, nefret ettirmeme, kolaylaştırma gibi unsurlarla birlikte yeri geldiğinde uyarma ve dini emirlerin tatbikinden taviz vermeme gibi prensiplere de bağlı kalınmalıdır. Ancak gerek ibadet eğitiminde gerekse ibadetlerin ifasında itidal ve istikrarı bozacak her türlü ifrat ve tefritten de sakınılması gerektiğini Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın bu örnek terbiye metotlarından çıkarmış oluyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bizleri Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı şekilde hem kendi ibadet hayatı hem etrafındaki insanları Allah'a kulluğa alıştırma, onları o nokta terbiye eğitme noktasında Efendimizin yolunu, Efendimizin izini takip edebilmeyi, onun yaptığı şekilde yapabilmeyi ve muvaffak olabilmeyi bizlere nasip eylesin diyor. Hepinizi yüceler yücesi Rabbimize emanet ediyoruz.